ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Böyle çok hoşuma giden konulardan bir tanesi, ayakkabılar üzerine konuşsak ya bugün biraz. Ayakkabının tarihi de çok enteresan. Günümüzden 10.500 yıl öncesine gidiyor. İlk ayakkabılar o zaman bulunmuş. Ve de Amerika'nın Oregon eyaletinde 1938 yılında arkeolojik kazılarda buluyorlar en eski ayak hani giysisi. Böyle nasıl biliyor musunuz? Volkanik mağarada ortaya çıkartılıyor. Yavşan otu denilen öyle bir bitki dalları, lifli bir bitki. Bunları kullanarak ayakkabıları yapmışlar. Ve de bir düzine sandalet bulunmuş. Artık o volkanik mağarada o zamanın sandalet ayakkabıcısının dükkanı mıymış, neymiş? Enteresan gerçekten de ve de bozulmadan kalmış o sandaletler, ayakkabılar. Sandaletleri inceliyorlar. Günümüzden 10.500 yıl öncesine tarihleniyor. O tabanı oluşturan bölüm çift kap, çözgü ipiyle güçlendirilmiş. Ve de tabii farklı arkeolojik kazılarda, farklı zamanlarda sandaletler bulunuyor. O inceliyorlar onları. O ağaç liflerine ait bulgulardan sonra deri kullanılarak dayanıklı hale getirilen örneklere rastlanıyor. Deriyi ilk başlarda işlenmemiş olarak kullanıyorlarmış. Sonradan tabaklama işlemine geçiliyor tarihte. Deriyle hazırlanmış ve de günümüze ulaşabilen en eski örneklerden biri 17.1 santim taban uzunluğuna sahipmiş. O ayağı saran yan parçanın üst kısımları çarık formunda, böyle delikli deri veya bitki lifiyle büzülmüş bir tür ayakkabı. Yine Amerika'nın Missouri eyaletinde buluyorlar. 1998 yılında Arnold Araştırma Mağarası'nda kazı yapmışlar. Ve de o ayakkabının içi de otla doldurulmuş. Eski zamanlara ait o pabuçların içine genellikle ot doldurulduğu görülüyor. Ayağı rahat ettirecek. Başka nasıl rahat ettirecek? Ve de testler yapıyorlar tabii. Günümüzden 8300 yıl öncesine ait olduğu anlaşılıyor. O araştırmayı da bize ileten Meryem İmre ve Kevser Gürcan Akbaş, onu da söylemiş olayım. Bazen kaynaklarımı atlıyorum. Beni bağışlasınlar. Yani elbette ki çok önemli kaynakları belirtmek. Şimdi sonra başka bir ayakkabı buluyorlar. 2008 yılında Ermenistan'da Areni Mağarası'nda bulmuşlar. Deri ayakkabı bu. Milattan önce 4000 yılına tarihleniyor. Ve de taban uzunluğu da 24,5 santim. Sağ ayağa aitmiş. Diğer ayakkabı, yani ayağının diğer teki yok. Ve de o ölçüyü de alabilmişler. Ayakkabının formu bozulmamış çünkü. Ve de formun korunmasının sebebinin ayakkabının içine doldurulmuş olan bitki parçaları olduğunu söylüyorlar. Üst arka bölümleri bir sayası tek parça inek derisinden ayakkabının ve de üst ve arka parçalarını bir yay ile birleştirmişler. Bunların bazılarının fotoğraflarını bulabileceksiniz, paylaşırım Twitter'da filan ama yani tabii her zaman her şeyin de fotoğrafını koyamıyorum. Şimdi Çin'de yine mesela arkeolojik kazılar yapmışlar. Milattan önce 5000 yılından itibaren Çin'in doğu bölgesinde bitki liflerinden yapılan hasır dokumalar, ayakkabılar da taban olarak kullanılıyormuş. Kuzey bölgelerinde deri ayakkabı örneklerine rastlamışlar. O deri de her yerde her zaman yok. Orta Asya kültürünün etkisiyle Shang hanedanlığı döneminde bir çizme ayakkabıların deri, kemik gibi malzemeler kullanılarak hazırlandığını öğrendik. 1980 yılında yine o taraflarda yapılan bir kazıda 3800 yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir kadın mumyası buluyorlar. O kadın mumyasında koyun derisinden yapılmış bir bot ortaya çıkıyor. Çok heyecanlı bulgular tabii bunlar. O çalışmaları yapanlar kim bilir ne kadar heyecanlanıyorlar. Vallahi insanın hayatında başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmaz. Bir kitapta, eski bir kaynakta bilmediğim bir şey öğreniyorum. Bir hafta yüzümde gülücükle geziyorum. Gerçekten böyle bir büyü gibi bir şey yani. Ondan sonra da zaten ruhsal durumumuzu da başka türlü böyle şeylerden deli gibi böyle mutluluk çıkarabilmeyi hani beceriyoruz da bir kısmımız, yoksa öbür türlü hakikaten yani şu memleketin şu halinde kafayı yememek mümkün değil. Şimdi Mısır kaynaklarında derinin tabaklanmasıyla ilgili bilgiler Mısır hanedanlıkları döneminde rastlanan bir şey. Papirüsü yaygın kullanıyorlar ama o derinin tabaklanmasıyla daha dayanıklı ve özellikle de işte sandaletlerde bunu kullandıklarını görüyoruz. Ayakkabı kalıbı hazırlanması da ayrı bir konu. Her zaman kalıp yok. Dolayısıyla da aynı biçimde ayakkabı üretiyorlar. Fakat bunu niye yapıyorlar? Eğer ikisi de aynı biçimliyse, sağ ve sol sandaleti belirlemek için belirli desenler kullanılıyormuş. En nihayetinde ayağın şeklini alıyor tabii o pabuç. Belki de onun için bunu yapıyorlar. Sonra antik Yunan dönemine geldiğimiz zaman o ayakkabıya sembolik bir takım anlamların yüklendiğini görüyoruz. Mesela sandal evin dışına çıkılması ve yolculuk yapılacağını işte sembolize etmiştir. Bence kötü çeviri, yani bu başka bir şey değil. Gelin ayakkabısı buluyorlar. O gelinin yolculuğa işte çıktı. Burada ne dediği de belli değil. Ben anladığımı size söyleyeyim. Şunu demek istiyor herhalde, işte evlenip gidecek ya, bir yolculuğa çıkıyor, bir mekandan başka bir mekana geçtiği düşünüldüğü için bir yolculuğa çıkıyor manasında sandalet. Herhalde yeni sandalet mi giydiriyorlar kızcağıza? Ve de farklı modellerle Roma'da yine sandaletler karşımıza çıkıyor. Sağ sol kalıp oluşmaya başlamış Roma'da ve de ayakkabı loncaları var. Deri işleyenlerin ve ayakkabıcıların ayrı loncaları oluşmuş artık bu dönemde. Ve de her ayakkabı modelinin ustası da ayrıymış. Çünkü meslek, yapılan mesleğe göre de insanlar farklı ayakkabılar giyiyorlarmış. Bir de Bizans döneminde de işte devam eden bir etki var. Sandalet tabanında değişim olmasa da kadın ve erkek ayakkabıları kapalı form alıyor. Benim en çok hoşuma giden Orta Çağ'daki o Pauline Krakow denilen o uzun burunlu ayakkabılar. Şimdi olsa ben onları giyer sokağa çıkarım, yani hiç de demem bunlarla sokakta gezilir mi diye. Bunun kesinlikle fotoğrafını paylaşacağım sizinle. Ay şahane, o burnu da uzadıkça o ayakkabılar çok hoş. Statü sembolü haline gelmiş ve de 15. yüzyıla kadar da bu etkiyle devam etmişler. Hatta kilise bu ayakkabıları dünyevi zevkler için bir araç olarak nitelendirip insanları yozlaştırdığı gerekçesiyle yasaklamış. Burun uzunluğunu da 2 inçle sınırlandırmış. 2 inç de 5 santime tekabül eder. Yani 5 santim uzunluğunda sivri burnu olacak. Onlar çok güzel değil mi? Gerçekten. Çok keyifli, ne kadar konforlu bilmiyorum ama yani hakikaten olsa giyerim. Yasağa uymayarak insanlar da sokakta bu ayakkabıları giyiyorlarmış. Fakat eğer işte ne bileyim ben polise falan denk düşerlerse o ayakkabının burunlarını kesiyorlarmış. Ceza da buymuş. Bir de aynı dönemde çamurdan, yağmurdan korunmak için paten denilen bir aparat geliştirmişler. Ya ayakkabının kendi malzemesinden veya farklı materyaller kullanarak bunu yapıyorlarmış. Yine bu da zenginliğin bir göstergesi. Çok eğlenceli. Şimdi başka bir kaynakta da şöyle bir şey söylüyor. Yabancı kaynak. Orta Çağ modasında genellikle temiz çizgiler, yani tabii moda dediğine de bakmayın, neyse işte eğilim Orta Çağ'da o kadar da moda, yani 15. yüzyıla kadar devam etti dedik ya, bunun daha öncesini düşünmekte fayda var tabii. İşte böyle daha sade, pratik, temiz çizgiler, daha diyor ki mesela iffetli bir minimalizm hakimdi diyor. Dolayısıyla bu Pauline'ler öne çıkmadan önce. Bu, yani uzun burunlu pabuçların ortaya çıkmasının neden bu kadar dikkat çektiğini yorumlamışlar da. Ve de bir taraftan da mesela aynı zamanda erkek modasının kadın modasından daha gösterişli olduğu nadir bir dönemdi bu dönem diyor. Bir işte İngiliz kaynağı. Fakat hani bir taraftan da zaten 18. yüzyıla kadar da farbalalı kıyafetler giymeye pek meraklı olduğunu erkeklerin konuşmuştuk bu konuyu. Daha önce iki programda konuşmuştuk. Aslında bu konuya bir daha geri dönebilirim belki. Gerçekten enteresan çünkü. Neden peki böyle oluyor diye düşünülmüş. Çok enteresan bir sebebi var. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de bugün ayakkabıları konuşuyorduk. Bir de bu Pauline tipi ayakkabılar, uzun burunlu ayakkabıları konuşuyorduk. Neden 15. yüzyıla kadar Orta Çağ'da çok etkili olan bir tercih edilen ayakkabılar bunlar. Hatta ondan sonra da işte nedir, biraz böyle ahlaksızlıkla filan özdeşleştiriliyor da kilise tarafından yasaklanıyor. Sadece kilisede değil, şimdi onu söyleyeceğim ama neden böyle bir gösterişli pabuçlar bunlar, çünkü o kara vebayı bilirsiniz, Avrupa'da nüfusun %30-60'ını yok ettiği konuşulur. Yani 1/3 ila 2/3'ünün kara veba salgını sonrasında yok olduğu konuşulur. Bu çok büyük bir olay Avrupa için. Ve bu konularda çalışan bilim insanları diyorlar ki bir tür kemer sıkma politikasına karşı bir tepki olabilir. Çünkü veba yakın aile üyelerini kaybetmiş çok sayıda insanın yas tutan bir neslin olduğu bir manzara bıraktı ve birdenbire giyime harcayacak daha fazla parası olan daha az insan vardı diyor. Dolayısıyla da Pauline tipi ayakkabılar 25 milyon insanın sürpriz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başa çıkmak için diyor ki bir tür perakende terapisi olmuş olabilir diyor. Zorluklardan sonra insanlar kendilerini süse püse keyfe vermişler. Ve İkinci Dünya Savaşı'nın arkasından 1950'lerde ve 1960'larda da yine yaygın böyle enteresan tasarımlar ortaya çıkıyor. O yaygın can kayıplarını takip eden, yine böyle modanın canlandığı, daha şaşalı, daha gösterişli bir ortam hani filan diye konuşulur. Bu ayakkabıların niye bu kadar uzun yüzyıllar boyunca kullanılmaya, hani yaygın kullanılmaya devam ettiği, tercih edildiği üzerinde de düşünmüşler. O zaman da diyorlar ki yani şimdi her şeyin çok çabuk tüketilmesinin sebeplerinden bir tanesi, bir yerde bir şey çıkıyor, işte medya var, İnternet var, o var, bu var ve çok çabuk dünya üzerine yayılıyor ve de çok çabuk tüketilip bitiriliyor. Halbuki geçmiş yüzyıllarda böyle bir şey olmadığı için kültür şehirler ve ülkeler arasında yavaş ve uzun süreli geçişler yaparak bir yüzyıl veya daha uzun süre varlığını devam ettiriyor. 18. yüzyıla kadar modalar toplumun üst katmanlarında ortaya çıkıyor. Ondan sonra da sınıf sınıf yavaş yavaş aşağıya doğru iniyor. Ve de kırsal bölgelere ulaşması da genellikle yıllar alıyormuş. Ve de bunun şehvet uyandırıcı çağrışımlar yaptığı düşünülüyor. Ve diyor ki mesela İngiliz kraliyeti giderek uzayan parmak uçlarının taşıdığı şehvet uyandırıcı çağrışımlar nedeniyle müdahale etme ihtiyacı hissetti diyor. Ay Allah'ım, insanlar ayak parmağı ne kadar uzun olursa giyen kişinin o kadar erkeksi olacağını düşünüyorlarmış. İşte o zamanın modası da öyleymiş demek ki. Hani bir de şu şey var ya, şu burnunun, işte burnu ne kadar büyükse o kadar erkeksi olma falan mevzu var ya, böyle saçma sapan şeyler. Şimdi ve de bazı insanlar bu çağrışımdan hiç de hoşlanmamışlar ve de parlamento ayakkabı giymeyi kamusal ahlaksızlıkla eş tutuyor. Ve çeşitli açık saçık modalara sınırlar koymak için de adım atıyor. Diyor ki şövalyeler, beyefendiler de dahil olmak üzere lord unvanına sahip hiç kimse cinsel uzuvlarını ve kalçaları örtmeyen herhangi bir elbise, ceket veya palto giyemez. Ayrıca 2 inçten uzun mızraklı ayakkabı ya da çizme de giyemez. İşte o 2 inç dediği 5 santim. Hiçbir terzi böyle kısa bir giysi ya da doldurulmuş çifte telli çifte telli, ay Allah'ım. Ayakkabıcıların filan da işte bu tarz ayakkabılar yapmaları yasaklanmış. 1463 tarihli bu yasa. Ve de ayakkabılara karşı tavır aldığı bilinen başka bir şehir daha var. O da 1368'de yine bu ayakkabıları yasaklayan Paris. 1475 yılına gelindiği zaman bu uzun burunlu ayakkabılar ortadan kaybolmuş. Kral 8. Henry'nin hükümdarlığı altında Avrupa ayakkabıcılığı geniş kutu burunlu ayakkabılara doğru bir eğilim göstermeye başlıyor. Hatta çok çabuk bu ayakkabılar ortaya çıkmış ve moda olmuş. Sonra da İngiltere'de bu bloklu önü ayakkabıların genişliğini kısıtlayan özel yasalar çıkarmışlar. Ve de kralın etrafta dolaşıp insanları yakalamaya çalışan ve de ayak parmaklarını genişliğini ölçen adamlar varmış. Tarih çok eğlenceli ya. Sonra tarih değil, tarihte tabii bir takım olan şeyler, biz bugünden geçmişe bakıp ay o da ne acayip falan diyoruz. Halbuki bugün olan bir sürü şey de tabii ki içinde yaşıyoruz, o kadar gülemiyoruz ama işte aradan yıllar geçtikten sonra insanlar da bize gülecek eğer hayatta kalmayı başarabilirse insanoğlu. Şimdi bu ayakkabıların 1950'li yıllarda İngiltere'de bir daha ortaya çıktığını söyledim demin değil mi? Ve ama o 13. 14. yüzyıldakiler kadar dikkat çekici değil. Bir de Winklepicker deniyor bunlara. Winklepicker kelime anlamı olarak da gerçekten çok hoş. O ayakkabıların uçları Orta Çağ'daki kadar sivri değil, fakat yine Orta Çağ lordları gibi o ayakkabıların uçlarını yukarıda tutmak için burunlarını pamuk veya kağıt mendille dolduruyormuş erkekler. Sonra da tabii tekrar birkaç defa daha moda oldu. 90'lı yıllarda filan mıydı? Bizde de böyle bir aralık plazalardaki yönetici sınıf erkekler öyle uzun burunlu ayakkabılar giyiyorlardı ve böyle hani onu öyle giymek çok şahane bir şeymiş falan gibi. Sonra da mesela 16. yüzyılda Venedik'te bir yeni topuklu terlikler ortaya çıkıyor. Kadınlar bunları, özellikle aristokrat kadınlar, prestij gösterisi olarak Chopin'le denilen platformlu terlikleri girmeye başlamışlar. Böyle Osmanlı nalınlarına benzeyen çift platformlu terlikler de giyiyorlar. müzelerde 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait iki çift nalın varmış mesela Venedik Korer Müzesi'nde. Yine Avrupalı tarihçiler Avrupa'da yaygınlaşan bu ayakkabılarda Osmanlı nalınlarının etkisi olduğunu söylüyorlar. Avrupa'da kraliyet düğünleriyle farklı ülkelere işte taşınmış ahşap mantar, deri kaplama platformlar gibi farklı malzemeler kullanarak geliştirmişler bu terlikleri. İlk defa 18. yüzyılda ayakkabıların yapılışıyla ilgili yazılmış kitaplar filan. Literatür yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Şimdi Avrupa'da insan hayatı için önemli bir meslek haline geliyor ayakkabıcılık. Sosyal hayatta ve sosyal konumu anlatan önemli bir unsura dönüşüyor. Mesela 3. yüzyılda Roma'da doğmuş Fransa'ya seyahatleri sırasında da gece ayakkabı yaparak para kazanan Aziz Crispin var. Fakirlere de ayakkabı yapıp hediye ediyormuş ve Crispinian işte Avrupa'da ayakkabıcıların piri olarak tarihe geçiyorlar. 1789 Fransız devrimiyle başlayan başka bir şey var, o eşitlik anlayışı. Ayakkabılarda ökçe, toka ve aşırı süsün azaltılarak sadeleşmeye doğru gidilmesine neden oluyor. 19. yüzyıl ve o neoklasik anlayışın etkisiyle de giysi ve ayakkabıların Yunan Roma dönemi prensipleriyle üretilmeye başladığını da görüyoruz. Sağ sol taban kalıp belirlenmesi ta Roma İmparatorluğu dönemine tarihleniyor dedim ya. Fakat Avrupa'da kullanımı 1801 yılından sonra kayıtlara geçmiş. Dolayısıyla da o arada ne kadar bu kalıpları kullandılar? Üretim şekli pahalı, 1870'lere kadar yaygınlaşamamasının nedeni olarak da görülüyor. 20. yüzyılın başında Amerika'da ayakkabı üretiminde krom ve kimyasallarla yeni tabaklama yöntemleri geliştiriliyor. Böylece de daha ucuz ve seri üretim yapmaya başlamışlar. Ayakkabı sektörü farklı bir boyut kazanıyor bu şekilde. Şimdi Orta Asya'da Türkler dericilik konusunda beceri sahibi. Anadolu'ya göçleriyle beraber deriyle daha sıkı bağlar oluşturmuşlar. Tarım ve hayvancılık ön planda tabii. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarından başlayarak bulundukları her bölgede hayvancılıkla beraber deri ve dericilik konusunda da yüksek kalitede ürünler ortaya koymuşlar. Dolayısıyla da ayakkabıcılık, dericilik alanında önemli mesleklerden biri haline geliyor. Türklerin Orta Asya'da ayakkabıları çizme başta olmak üzere çarık, başmak gibi sıralanıyor. Selçuklu İmparatorluğu'nun kurulmasıyla o ayakkabılar Anadolu'ya gelmiş. Değişik formlar, özellikler eklenerek çeşitlendirilmiş. Ayakkabının formuna, kullanılan deri ve dikiş özelliklerine göre de üretim kuralları konuyor. Farklı yerlerde de farklı şeyler yapıyorlarmış. O debbağlar falan var ya deri ile ilgili. Edirne'de kayda geçmiş mesela 15. yüzyılda seyyahların yazdığına göre hayvan bağırsaklarını işleyen bir atölye varmış ayakkabı yapımı için. Yine seyyahlardan bir tanesi burada deri boyama işinin gelişmiş olduğunu söylüyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 17. yüzyılda Meriç Nehri kıyısında debbahaneler varmış. Kayseri'de mazı bitkisiyle keçi derisinin işlendiği, sahtiyanın altın sarısı renk aldığını söylüyorlar. Afyon'da da köselenin mazıyla işlendiğini, yumuşak bir dokuda olduğunu görüyoruz. Konya Meram'da bir bitki çivit rengi veriyormuş. O bitkiyle sepilenen yani tabaklanan deride gök mavi, şeftali sarısı, turuncu, kırmızı rengi elde ediyorlar ve Acem şehirlerinde çok talep görüyormuş bu renkteki ayakkabılar. Da süremiz kalmadı, biraz daha anlatacaktım. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.